Jungle Günleri, Guatemala'nın Gizli Savaşı, Mario Payeras, Belge Yayınları, 1. Baskı, Mayıs 1995, Türkçe'ye çeviren Oğuz Önderer. Bu kitap 99 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Mayıs 2011. Okuyan Engin Ercan. Guatemala'ya ilişkin sessizliği ilk kez Mario Payeras'ın uzun zamandır beklenen kitabı bozdu. Payeras, 1972-1976 yılları arasında Ixcan bölgesinin en ücra jungle'larında Ejército Guerrillero de los Pobres'in, EGP, yani yoksulların gerilla ordusunun nasıl oluştuğunu anlatıyor. Payeras'ın üslubu, gerilla savaşının özünün sert ve romantizm dışı olmasına karşın şiirsel algılar yarattığını gösteriyor. Bir gerillayı harekete geçiren gücün ne kadar insancıl olduğunu doğruluyor. Kimilerine bir gerilla liderinde şiirsellik garip bir nitelik olarak görünebilir. Ama Payeras, Şilili yazar Marta Harnacker'in Ixcan deneyimi size ne öğretti sorusunu şöyle yanıtlıyor. Companeroları sevmeyi ve gerçek anlamda saygı göstermeyi öğrendik. Bu Şubat ayında sapsarı tamboril çiçeğini sevmek kadar önemliydi. Monthly Review. Yaşam ve Anılar Dizisi, Jungle Günleri. Guatemala, acılı ülke. Tüm kıtada indigena, yerli uyanışının, Rönesansının bir türlü bastırılamadığı topraklar. Geçtiğimiz günlerde yıllardır hükümetle gerilla güçleri arasında devam etmekte olan barış görüşmelerinde bir ön anlaşma sağlandı. Bu küçük ülkenin eski Maya halkının ve diğer yerli halkların kimliğini meydan okurcasına ortaya seren direnişi, 1954'te ABD'nin Demokratik Arbenz hükümetine karşı düzenlediği CIA darbesinden bu yana dinmek bilmiyor. Kirli savaş modeli bu yanık topraklarda 40 yıldan beri adeta bir laboratuvar gibi deneniyor. Yerli halkın direnişi 70'lerin sonunda tam bitti derken yeniden yeşerdi. Mario Payeras'ın tanıklığı, kendi külünden sürekli olarak yeniden doğan bir halk direnişini başarıyla yansıtıyor. Guatemala'nın Sessiz Savaşı. Orta Amerika'daki krizi içine alan tartışmada garip bir sessizlik var. Bu sessizliğin bir ucu da Guatemala'ya dokunuyor. Guatemala, 7.2 milyon insanıyla bu kıtadaki en yoğun nüfuslu ülke. Bölgenin en güçlü ekonomisine sahip. Ancak Ronald Reagan, örneğin Orta Amerika'daki cepheleşme politikalarına destek aramak üzere, Kongre'nin 27 Nisan 1983'teki birleşik oturumunda yaptığı konuşmada, Guatemala'dan hemen hemen hiç bahsetmedi. Bölgedeki anahtar ülke, Reagan'ın konuşmasında her ikisi de gelişi güzel olmak üzere, adından iki kez söz edilmeye layık görüldü. Bugün kamuoyu tartışmalarının ana konusu kuşkusuz ABD'nin doğrudan müdahalesidir. Kongre, Guatemala'nın askeri ya da ikinci derecede ekonomik yardım için yeterli niteliklere sahip olmadığına karar vererek, 1977'de Guatemala'yı insan haklarını ihlal eden ülkeler listesine yerleştirdi. Ardından bu müdahale gizli, ihtiyatlı ve zorunlu olduğu yerde üstü örtülü olmuştur. Washington, Guatemala'nın küstah parya rejimi üzerinde politik yapının tabiriyle çok az baskı gücüne sahiptir ve son 6 aydır sınırlı ve ihtiyatlı bir uzaklığı korumaktadır. Ne var ki, ABD son yıllarda insan hakları ihlallerinden belli bir rahatsızlık duymasına rağmen Guatemala'ya doğrudan müdahale etmeyi şimdilik zorunlu görmüyor. ABD ancak nazik dış politika denkleminin tüm diğer seçenekleri önemsizleştirdiği, yani tehdit edilen ulusal çıkar, kabul edilebilir politik bedele denk düştüğü noktada bunu yapacaktır. O an bir kez 1954'te, ardından 1967-68'de geldi. İlk kez CIA, Jacoba Arnes'in hakkıyla seçilen reformist hükümetini devirerek bu işi yaptı. İkinci kez bu işi yapmak, yerel ordunun bir gerilla hareketine topluca saldırmasına yardım eden yeşil berelilere düştü. O zamandan beri ABD himayesi altında kurularak bölgedeki en öldürücü güç haline gelen Guatemala Silahlı Kuvvetleri büyük oranda kontrolü sağlıyor. Bu, karşı devrim için tasarlanmış, profesyonel ve teknik açıdan oldukça iyi donatılmış bir ordu. ABD'li bir görevlinin bir zamanlar bu ordunun Salvadorlu emsalini alay edercesine karakterize ettiği gibi, bir 19. yüzyıl jandarma teşkilatı değil. Bugüne kadar Guatemala'nın devrimcileri, Nikaragua'daki devrimciler gibi devlet iktidarını ele geçiremediler. Sandinista zaferinin hemen arkasından gelen aceleci iyimserliklerine rağmen bunu hemen yapacağı da benzemiyorlar. Ayrıca Orta Amerika bataklığı, ABD'ye 1980'den beri sonuca ulaşmayan bir müdahalenin bile politik bedelinin ne kadar yüksek olabileceğini gösteriyor. Her iki nedenden ötürü ABD, Guatemala konusundaki fikirlerini kendine saklayarak müdahale için fırsat kolluyor. Öyle de olsa kamuoyu tartışmalarında Guatemala'nın dışlanması dikkati çeken bir konu olmayı sürdürüyor. Özellikle bölgesel polemiğin içinde ifade edildikleri terimler göz önüne alındığında bu durum açıkça görünüyor. Sağdan feryat eden Orta Amerika'yı güç bloku düşmanlıklarının arenasına çekecek iki kutuplu bir dünya görüşü konusunda sürekli ısrar, soldan ise Washington'a ve onun bölgedeki köle rejimlerine karşı cephe alan devrimci meydan okumanın tamamen bir iç olgu olduğunu söyleyen eşit derecede ateşli karşı hamleler var. Her iki değerlendirmeye göre de Guatemala bölgesel krizin risklerini kendinden daha küçük olan El Salvador ve Nikaragua devletlerinden çok daha net biçimde üzerinde taşıyor. Şu anda El Salvador sınır çizgilerinin çekileceği yer olarak görülebilir. 1981 başlarında Dışişleri Bakanı Alexander Haig, küçük El Salvador'u üstesinden gelinebilir, soğuk savaş hareketleri için uygun ve risksiz bir ortam olarak değerlendirdi. Haig, Sovyet müdahalesi tehlikesinin olmamasını da tespit ederek, El Salvador'un daha cazip bir ülke olduğu sonucuna vardı. O günden beri yönetimin hitap değişikliğinin nedeni buydu. Bugün Guatemala'da açık sınıf savaşının zalimliklerinin neredeyse farkına varılmıyor. Tüm dağlık bölge, Kızılderili topluluklarının katliamı ve yerlerinden edilmesi, kent ölüm taburlarının reformist politikacılara karşı saldırıları, Costa Rica'nın dış borcu veya Belize'nin bağımsızlığı gibi gazetecilikle ilgili meraklar. Kısaca birkaç inçlik sütunları harekete geçiriyorlar ama onlar esas olarak El Salvador ve Nikaragua dışında oynanan gerçek bölgesel krizle bağlantısı olmayan istisnai durumlardır. Yine de Orta Amerika'nın geleceği için hayati önemi olan savaşlar Guatemala'da verilecektir ve sırf insan bedeli bugüne kadar gördüklerimizi şüphesiz aşacaktır. Şurası da unutulmamalıdır ki Guatemala muhalefeti dinlemeye istekli olan herkese 1954'ten beri siyasi şiddet olaylarında şimdiden 85 bin kişinin öldüğünü söyleyecektir. Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri'nin kaçınılmaz doğrudan müdahalesi en çok Guatemala'da olasıdır. 1960'larda Yeşil Berelileri gönderdiği gibi. Zaten Washington, El Salvador'da kazanamayacağı bir savaş tuzağına düşmüştür. Aynı mantık Guatemala Savaşı'nı sonunda gün ışığına çıktığında daha da kazanılamaz yapacaktır. Yerel ordunun kontrolden çıkması bir faktördür. Kirkpatrick'in yıpranmış otoriter sağ demokratikleştirme fantazisine umut bağlayacak güvenilir bir politik merkezin olmayışı da diğer bir faktördür. Guatemala'da, hatta El Salvador'dan daha fazla, merkez etkisini kaybetmiş, solmuş ve ölmüştür. Kısmen ordu tarafından izin verilen kontrollü politik şema içerisinde gereksizleşmiştir. Kısmen de fiziksel olarak imha edilmiştir. Üstelik ABD desteği için gerçekçi bir seçenek sunabilecek bir tehlikenin yolunu kesmek için de değil. Washington, sözün kısası, yaratmak için çok şey yaptığı bir canavar karşısında sıkışıp kalmıştır. Önemi Pentagon ve Devlet Bakanlığı'nın standart stratejik göstergeleriyle büyüklüğü, yeri ve hammadde zenginliği ölçüldüğünde Guatemala özgür dünyanın vazgeçemeyeceği bir yer olarak nesillerdir El Salvador'un önünde gidiyor. Meksika ile uzun ve pratik olarak savunmasız bir kara sınırını paylaşıyor. Bu sınırın arka tarafı Meksika'nın geniş güney petrol sahalarına yakın. Guatemala'nın bir zamanlar övüldüğü kadar büyük olmasa da hem kendi petrol hem de Isabel Gölü'nün kıyısı boyunca zengin nikel yatakları var. Pentagon plancıları buradan muhtemel bir askeri üs alanı, Panama Kanal bölgesinde üstlenen birlikler için ileri karakol olarak söz ediyorlar. Ekonomik cephede 260 milyon dolar kadar olan doğrudan ABD yatırımları bölgedeki en yüksek yatırım miktarı. Exxon, IMB, Texaco ve ITT gibi tekel devleri El Salvador veya Nikaragua'da hiçbir zaman yapamadıkları biçimde Guatemala'da kök saldılar. Bu yatırımlar ansızın gelmediler. Karşı devrimci devlet gibi oradaydılar. Çünkü Guatemala bir zaman önce komünizmden kurtarılıp Hristiyan Batı medeniyeti için güvenli bir yer haline getirilmişti. El Salvador ve Nikaragua dış politikanın durgun kollarıydı. Guatemala ise yatırım, kalkınma ve anti-gerilla stratejileri için tam tüylenmiş bölgesel kobay. Guatemala'yı doğu-batı satranç tahtasına iten Ronald Reagan değildi. Guatemala CIA'in 1964'te Ulusal Saray'a Albay Carlos Cautillo Armas adlı adi bir diktatörü yerleştirmesinden beri orada. Gerçek şu ki Guatemala'nın şimdi azan krizi ilk soğuk savaşın çocuğudur. Doğrusu İran ve Yunanistan'la birlikte Guatemala soğuk savaşın ne olduğu hakkında önemli bir veri sağlıyor. Mevcut politikaları meşrulaştırmak için Reagan'ın Truman doktrinini açıkça diriltmesi, Guatemala'nın yenilenen savunmasının kaçınılmaz olacağını yeniden düşünme konusunda çok az şüpheye yer bırakıyor. Eğer ABD Guatemala'yı bir süper güç sorunu olarak iddia etmede haklıysa, solun bunun tamamen bir iç mesele olduğu konusundaki ısrarı paradoksal bir biçimde daha da doğrulanıyor. Yakınlarda çıkan bir kitap bu durumun doğruluğunu anlamlı bir biçimde kanıtlıyor. Kitap Guatemala devrimini bitirilmemiş tarih olarak adlandırıyor. Savaş sonrasının ekonomik patlama yıllarında ABD Orta Amerika'nın nazik ekonomilerinden yeni bir rol talep etti. O dönemin arkaik kahve temelli tiranları bu görevi yapacak durumda değildiler. Kıstakın her tarafında ekonomik değişiklik, sanayileşme, hatta reformdan söz eden modernleşme yanlıları tarafından süpürülüp götürülmüşlerdi. Costa Rica'da işe yeni başlayan bir refah devletine rağmen sonuç seçim demokrasisi. El Salvador, Nikaragua ve Honduras'ta ise sağ kanat ittifaklarının değişik biçimleriydi. Ne var ki hiçbir yerde süreç 1944'ten sonra Guatemala'da başlayan devrimci süreç kadar şiddetli olmadı. İki başarılı hükümet yerel oligarşiye karşı cephe alıp kitle mobilizasyonu için yer açmakla kalmadı. Aynı zamanda United Fruit Company biçimindeki ABD tekelleriyle mücadeleye de girişti. Bu doğal olarak reform sürecinin iç çelişkileri, sosyalist transformasyonun yakınlaşması tartışmasından başka onların nemesisini getirdi. Dipnot, Jonathan L. Fried, Marvin E. Gettleman, Deborah T. Levenson ve Nancy Pakenham, Guatemala in Rebellion, Unfinished History, New York, Grove Press, 1983. Doğan Burjuva demokrasisinin vahşi yok edilişi, Guatemala devriminin tam kalbinde oldu. Bu, kolektif ulusal bilinci, El Salvadorluların 30 bin kişinin öldürüldüğü 1932 Matanzas'ından daha fazla 1954'ten beri kışkırtır. Guatemalalılar içindeki kurşuni gölgelerin karşı devrimin nüanslarından başka bir şey olmadığı uzun bir karanlıkta yaşıyorlar. Yasal bir muhalefetin yeniden gruplaşmasına olanak tanıyan bir alan olmadan, silahlı isyana giden yol, sevgisi azalmış subaylara veya nostaljik demokratlara, hayalperest sosyalistlere veya toplum dışına itilmiş Mayalı Kızılderililere uzun süredir mantıklı görünüyor. Devrimin kökleri bu derinlikte uzanırken, ayaklanmanın kabahatini Küba'ya yüklemek, devlet bakanlığının en kötü niyetli propagandacıları için bile zor. Bunu yapacak, inandırıcı olmaktan uzak girişimlere ise pek itibar yok. Şurası da hatırlanmalıdır ki, Guatemala devrimi başladığında Fidel Castro bir Cizvit lisesinde 16 yaşında bir basketbol yıldızıydı. Guatemala'nın devrimcileri tarafından verilen savaş işte bu yüzden iki anlamda yerlidir. İlk olarak bu devrimciler El Salvador veya Nikaragua'dakilerden daha da fazla yapılarını ve ideolojilerini Kübalı veya diğer dış tavsiyelerden oldukça bağımsız bir şekilde kuvvetlendirdiler. İkinci olarak da Kızılderili çoğunluk giderek artan bir biçimde savaşın temel kahramanları haline gelmektedirler. Turizm girişimcileri ve solcu entelektüeller tarafından hemen hemen aynı biçimde uzun süredir pasif ve çekingen olarak adlandırılan bu halk, sessizliği tahakküme karşı durmak bilmeyen yaratıcı isyanlarının bukalemun derisi olarak geliştirdi. Şimdi bu sessizliği ilk olarak Mario Payeras'ın uzun zamandır beklenen kitabı bozdu. Mario Payeras'ın konusu 1972 ve 1976 arasında İkska'nın uzak kuzeydoğu jungle'larında Ejército Guerrillero de los Pobres'in EGP, yoksulların gerilla ordusu, ilk kadrolarının oluşum yılları. Dipnot, jungle, vahşi orman. Mario Payeras'ın stili bize gerilla savaşının özünün sert ve romantik olmadığını, yarattığı algıların yine de şiirsel olabileceğini hatırlatıyor. Eğer şiirsellik bir gerilla liderine yakışmayan garip bir nitelik, diyalektik sertlik için beklenmeyen bir dost olarak görünürse, okuyucu bir gerillanın motivasyonunun son derece insancıl olabileceğinin onaylanması için Payeras ve Şilili yazar Marta Hernecker arasında yapılan 1981 tarihli röportaja başvursun. "İkskan deneyimi size ne öğretti?" diye soruyor Hernecker. Başka konular arasında Payeras bunu, "Kompaneroslarımızı sevmeyi ve gerçek anlamda saygı göstermeyi öğrenmek, Şubat ayında sarı tamborit çiçeğini sevmek kadar önemliydi," diye yanıtlıyor. Savaş cephesinden gelen herhangi bir mikroskopik görgü tanığı gibi, Payeras'ın önümüze koyduğu öykü de, bunu çevreleyen tarihin daha geniş sahasına bulunması güç ipuçları sunuyor. EGP'nin öyküsü askeri baskı ve mevcut yönetimden söz ediyor. Şehirlerdeki politik çalışma, hatta bir kent gerilla cephesi fikirleriyle bizi umutlandırıp kıvrandırıyor. Payaras ayrıntılı bir liste talep etmiyor ama bir çerçeve istiyor. Meksika'dan sınırı geçen adamlardan oluşan bu küçük gruptan önce neler oldu ve kitabın son sayfasının yazılmasından beri neler gelişti? İkska'nın boğucu jungle'ının ötesinde Guatemala'nın geri kalan kısmı 1972-76 arasında nasıl hareket ediyordu? Birçok kez Payeras grubundan sağ kalanlar olarak söz ediyor ve Guatemala'daki gerilla savaşının önceki şekillenmesine üstü kapalı bir şekilde değinerek Edgar Ibarra cephesi hakkında konuşuyor ve bu da Guatemala solunun sessizliği için bir diğer ipucu. Söylenilenlere rağmen daha önceki gerilla hareketi uluslararası tanıtımın azami derecede utandırıcı, düşmanca bakışı altında öldürücü hatalarını yaptı. Ama daha da kötüsü, sonraki öz eleştiri kendini savunma nedeni olarak aşırı hevesli bir kendi kendini tanıtmaya yöneldi. Regis Debray, yeterince röportaj verdikleri zaman diye yazdı iğneleyerek, en iyi otoriteden, kendi otoritelerinden duydukları şeylere inanmaya başlamışlardı. 1960'larda uluslararası basın toplulukları, sakallı ve fişekleri gerçek canlı gerillaların yanında resim çektirmek için toplandılar. Sürüler halinde Venezuela'ya, Kolombiya'ya ama en çok Guatemala'ya gittiler. Çünkü bu Küba devriminden bu yana en coşkulu gerilla hareketiydi ve 1966'larda devlet iktidarına saldırı için hazır gibiydi. Ancak 2 yıl içerisinde dünyanın her tarafında gazetelerin manşetlerini ele geçiren bu hareket hemen hemen yok edildi. Görünüşe bakılırsa bunun nedeni hava bombardımanı, ara yok et operasyonları ve gerillaların seçilmiş operasyon mıntıkası, Doğu Dağları'nı mahveden napalmdi. Fakat ordunun karşı devrimci kampanyası, sol içerisinde zaten başlamış olan siyasi bir ayrılıp dağılma sürecini yalnızca hızlandırdı. Sorunlar baştan beri gizli olarak vardı. Hareketin kökleri, düşük ordu maaşı, yolsuzluk ve benzeri nedenleri öne süren Kübalı sürgünleri domuzlar körfezi çıkartması için eğitmek üzere Guatemala teritoryasının gizlemeye bile gerek görmeksizin yönlendirdiği genç subayların başarısız 1960 Kasım darbesine kadar uzanır. Kendi sınıfını cezalandırmayı, asillere alışılmamış bir kibarlık yaparak reddeden yüksek bir komutan tarafından suçları bağışlanan genç subaylar dağlara çıktılar. Daha ünlü olanların ikisi Marco Antonio Yonsosa ve Luis Turquius Lima'ydı. Fakat ordu subayları Fort Bragg ve Fort Benning'de kazanılmış yeteneklerini bir düşmana karşı kurnazca yöneltseler de filizlenen bir devrimci hareket için ille de uygun politik liderler olmuyorlar. Savaşın siyasi ve askeri kavramlarını birbirine geçirememek onları başlangıçtan beri çileden çıkardı. Bu durum sert iç öfkenin büyük bir kısmını açıklıyor. 1960'ların gerillaları sayıları hiçbir zaman 500'ün üstüne çıkmadığı halde ne birleşik tutarlı bir politik stratejiye ne de bunu gerçekleştirebilecek birleşik tutarlı bir örgüte sahip değildiler. Çoğalan akronimler FAR, MR13, FGI bu sürekli çıkmazın işaretleriydi. Bir tanesi savaşın politik yönetimini Troçkist danışmanlardan oluşan küçük bir kadroya emanet etti. Bir diğeri yerel komünist partinin hareketin beyni haline gelmesine izin verdi. Bunlar eşit derecede hayali olan burjuva reformunu hızlandıracak bir tür düşük seviyeli baskı grubu olarak muamele görerek pahalı bir bedel ödediler. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.